Ayrım 25, sayfa 360. Asıl zor durumda olan sizsiniz. Bundan sonra ne yapmayı düşünüyorsunuz dedim. Henüz bilmiyorum. Sanırım müşterek bir karara varacağız. Siz de en az benim kadar mağdursunuz. Sesi çok titrek çıkmıştı. Hani dokunsalar ağrıyacak insandı. Ağır ağır bana döndü. Sonsuzluğun yansıması kadar duru ve derin olan doğal güzelliği, üzüntüden paramparça olmuş, ızdırabı yakın bir acının keskin çizgileri yüzüne tuhaf bir ifade vermişti. Ümitsizliği her halinden belliydi. Ağlamaya başlayacağını sandım. Dayanma gücünün son kertesini yaşıyor gibiydi. Üzülmeyin, her şey yoluna girecek dedim. Söylediğim bu basit yalandan kendim de utanarak. Meyus nazarlarla yüzüme bakarken onu çok seviyorsunuz değil mi diye sordu. Hayır, sonra da evet dedim. Galiba bilmiyorum. Yüreğimde onarılması imkansız bir yer açtı. Onu unutmalıyım. Öyledir. Umarım unutmayı başarırsınız. Gece ilerlemişti ama ikimizin de uyuyacak hali yoktu. Ben de pencerenin yanına gittim ve şehrin yağmur altındaki ıslak görüntüsünü tepeden seyre başladım. Bu geceyi can korkusuyla otele sığınarak atlatmış sayılabilirdik. Ama ilahiyhaneye otelde kalacak halimiz yoktu. Herhalde yarın bu meseleyi ilahiyhaneye çözecek bir şeyler bulmalıydık. En önemlisi evime dönmek istiyordum. Hadiseyi korktuğu için bu gece yalnız bırakamamıştım. İkimiz de düşüncelere dalarak dışarıya seyre devam ettik. Benden yarım metre kadar beride taş gibi hareketsiz duruyordu. Nedense şimdi konuşacak fazla bir şey bulamıyorduk. Aklıma henüz bir çözüm gelmiyordu. Hele bir sabah olsun diye düşündüm. Gündüz gözü, aydınlık güneşin ışıması muhtemelen genç kadının içindeki korkuyu daha da azaltacaktı. Gece korkan insanları daha da ürkek ve evhamlı yapardı. Sırf konuşmuş olmak için halimizde oldukça tuhaf dedim. Rüyamda görsem inanamazdım. Sevgilimin kız kardeşiyle bir otel odasına sığınacağımı. Ben de dedi. Varlığım sizi rahatsız ediyor mu? Nasıl yani? Ne bileyim ne de olsa ona çok benziyorum da. Hayır diye fısıldadım. Ondan çok farklısınız. Ne bakımdan? Kısa bir süre cevap veremedim. Yani diye durakladım. Siz daha ince, hassas, duygusal ve anlayışlısınız. Aklımda daha başka bir şey gelmemişti. Göz ucuyla baktım, hafifçe gülümsemişti. Çok nazik ve kibar bir insansınız. Kitaplardaki resimlerinize baktığımda da böyle bir hisse kapılmıştım. Ama kötü bir yalancısınız. Bu şartlar altında dahi kibarlığınızı elden bırakmıyormuşsunuz. Bunlar gerçek düşünceleriniz olamaz. Bunu da nereden çıkardınız? Doğal olarak Sadiye'ye duyduğunuz nefret şu an bana da şamil olmalı. Ne de olsa onun kardeşiyim ve biraz da benim yüzümden başınız belaya bulaştı. Dert etmeyin diye mırıldandım. Hepsi geçecek. Ayrıca size karşı nefret veya kızgınlık gibi bir his de taşımıyorum. Yine sustuk. Aslında ikimizin de istirahate ihtiyacı vardı. Yarına sağlam bir vücut ve kafa ile kalkmak zorundaydık. Fakat aynı odayı paylaşmak, bunu mevzu etmesek de içimizde garip bir tedirginlik yaratıyordu. En azından ben öyle hissediyordum. Biraz uyumaya çalışsak iyi olur dedim. Haklısınız. Siz lütfen banyoda soyunup geceliğinizi giyin. Ben de o arada şu kanepenin üzerinde kıvrılıp yatarım. Dolapta sanırım yedek bir battaniye ve yastık vardır. Tamam dedi Hadiye. Camın önünden ayrılmadım. Genç kadın gidip valizini açtı. Ne yaptığını görmüyor ama kilit seslerinden anlıyordum. Aslında elektrik ışığının cama aksiden arkadaki görüntülerinden onu izlemem mümkündü. Bakmamaya çalıştım. Bu nezaket gayretinden ziyade ruhumu allak bullak eden benzerliğin bende yarattığı heyecanı bastırmak niyetinden kaynaklanıyordu. Hadiye'nin haklı olduğu bir yan vardı. Her şeye rağmen derecesini arzuladığım bir kadının ikiziyle ruhen ne kadar farklı olurlarsa olsunlar, yalnız bir otel odasını paylaşmak cidden dayanılacak şey değildi. Zaman zaman ona alışkanlıkla Betül diye hitap etmemek için zorlanıyordum. Yaşama Betül'le devam ettiğim duygusundan sıyrılmak adeta mümkün değildi. Hadiye banyoya girince hızla dolaptaki fazla battaniye ve yastığı aldım. Aceleyle soyunup odanın ışıklarını söndürdüm. Ve o banyodan çıkmadan önce kanepenin üzerine uzandım. Kanepe boyuma biraz kısa gelmişti ama yapacak bir şeyim yoktu. Banyonun kapısı usulca açıldı. Elektrik karanlık odaya bir ışık hüzmesi halinde sızdı. Gelebilir miyim diye seslendi oradan. Evet Hadiye Hanım, ben yattım dedim. Tabii kafamı yatağa ters gelecek şekilde kanepeyi yerleştirdiğim için onu görme imkanım yoktu. Fakat yatağın yaylarını çıkardı. Sesten sonunda uzandığını anladım. Kuru bir sesle Allah rahatlık versin dedi. Size de. Uyumam mümkün değildi. Hiç kımıldamadan rahatsız bir şekilde kanepenin üzerinde uzanmaya devam ettim. Yarın sabah her tarafım uyuşmuş bir şekilde kalkacağıma emindim. Yarın nasıl bir yol izleyecektik acaba? Aklıma henüz bir çözüm gelmiyordu. Bu gece otele sığınmakta hata ettiğimizi düşünmeye başladım sonra. İspat etsek de etmesek de polise başvurmak en doğru yol olacaktı. Oysa biz bu şansı yitirmiş ve işin faillerinden kaçmayı denemiştik. Bu nereye kadar sürebilirdi ki? Sonsuza kadar Turgut'la Betül'den kaçamazdık ya. Önünde sonunda onlarla yüz yüze gelmek zorundaydık. Bir hesaplaşma kaçınılmazdı. Uyuyamıyordum. Odanın sessizliğini dinledim. Hadi uykuya dalmış mıydı acaba? Onun da uyuduğuna pek ihtimal vermiyordu. Ne soluğu ne de uykuya dalan birinin düzgün nefes alışverişlerini işitilmiyordu. Daha şimdiden evimi yatağımı özlemiştim. Bu kaçış temposu devam edemezdi. Yarın ilk işim eve dönmek olacaktı. Betül'ü evde bulamayacağıma emindim tabii. Yarına kadar çoktan pırısını pırtısını toplayıp kaçmış olacaktı. Sonra birden irkildim. Aklıma benim üst katımdaki dairesi geldi. Oradaki ev eşyaları ne olacaktı? Gecenin bu saatinde taşınması söz konusu olamazdı ya. Yarın sabah erkenden eve dönersem belki onu ele geçirme şansını yakalayabilirdim. Gerçi aklıma takılan noktanın hiç de inandırıcı olmadığını biliyordum. Bütün o eşyalar önemsiz şeylerdi. Hatta muhtemelen önceden oraya yerleştirilen cinayet planı için hazırlanmış sıradan ve ucuz şeyler. Ne var ki o sıralarda ayılmamıştım bir türlü. İçimi bir heyecan sardı. Aynı anda yataktan Hadiye'nin kısık sesini duydum. Uyuyamıyorsunuz değil mi? Henüz dalamadım dedim. Ben de. Hadi uyumaya gayret edin. Yarın zor bir gün olacak. Sabahleyin gideceksiniz değil mi? Nazik bir sualdi. Birden ona ne diyeceğimi bilemedim. En doğrusunu yapmaya çalışır, birlikte karar veririz. Şimdi uyumaya gayret edin. Susacağını sanmıştım ama birden başucundaki lambayı yaktı. Otel odası birden sarı ışıkla aydınlandı. Dışarıya sarktığım çıplak bacağımı görünmemesi için refleks olarak battaniyenin altına çektim. Bence zaman kaybetmeden ne yapacağımıza şimdi karar versek daha iyi olur. Uyumakla vakit kaybetmeyelim. Uyumanın zamanı değil şimdi dedi. Başımı çevirip yatağa doğru döndüm. Betül yatağın içinde oturuyordu sanki. O her zamanki çarpıcı dişiliği ve baştan çıkarıcı haliyle. Hiçbir fark yoktu. Kaderin bana yaptığı bir azizlik olmalıydı bu. Ondan kurtulmaya çalışırken başka bir kimlikle ama aynıyla tekrar karşıma çıkıyordu. Gözlerim ona takıldı. Omuzlarını açıkta bırakan beyaz bir gecelik vardı sırtında. Herhalde içinde bulunduğumuz şartlardan olsa gerek, çıplaklığını dahi örtme gereğini duymamıştı bu defa. Bakışlarımı kaçırmaya çalıştım ama beceremedim. İçimden kör talihe lanetler okumaya başladım. Hatta bir an korktum da, sakın bu kadına da Betül gibi tutulmayayım diye geçirdim. Ben de şans yoktu ama bir beladan kurtuldum derken ikinci bir fırtınaya kapılmam işten bile olamazdı. Hadiye yatağın içinde dalgın ve düşünceli oturuyordu. Eminim o an halinin beni ne denli heyecanlandırdığının da farkında değildi. Beni gerçek bir dost, bir kurtarıcı, bir abi gibi gördüğüne emindim. Aksi halde bilinçsizce karşımda böyle kışkırtıcı ve baştan çıkarıcı durumda olamazdı. Galiba saçları Betül'den biraz daha koyu, siyah ve uzundu. Belki de bana öyle geldi. Uçları yuvarlak ve elektrik ışığında parlayan bembeyaz omuzlarına sarkıyordu. Bir an yine kuşkulara kapıldım. Anlamsızca böylesine benzerliğe hiç şahit olmamıştım. Mantığım isyan ediyordu. Hala bana gösterdiği fiziki alametlere rağmen bir an aklımdan onun Betül olup olmadığına dair karar veremediğimi hissettim. Yatağın içindeki oturuşu çok masumane de olsa ben de baştan çıkarıcı bir intiba yaratmıştı. Bu tam Betül'e göre bir davranıştı. Ya da aynı kanın özellikleri beni kuşkuya düşürüyordu. Muhtemelen yanılıyordum. Yanılmış olmalıydım. İmkansızdı bu. Betül'ü villadan arabasına binip kaçarken gözlerimle görmemiş miydim? Gözlerimle görmemiştim. Hadi Taner Bey konuşalım lütfen diye mırıldandı yeniden. Bu şartlar altında uyuyabileceğimizi hiç sanmıyorum. Çaresiz kanepenin üzerine doğruldum. Külot ve atletimle uzanmıştım. Çıplaklığımı gizlemek için battaniyeyi üzerime tutarak pantolonuma uzandım. Artık utanmanıza gerek yok. Kısa zamanda o kadar içli dışlı olduk ki ben bile şaşırıyorum. Kocam dahi 3 senedir beni bu halde görmedi diye usulca fısıldadı Hadi oturduğu yatağın içinden. Beynimde biri matkap çalıştırıyordu sanki. Aynı ses, aynı tonda ama omuzundaki doğuştan olan lekeyi ve göbeğinin altındaki yan yana duran iki beni görmesem Betül'ün konuştuğunu sanacağım. Cüretkarlığı da aynı. Ne de olsa hala statü olarak evli bir kadın. Bu rahatlığı nasıl gösterebildiğine şaşıyorum. Tabii aklından geçenleri ona söyleyemiyorum. Ama gözlerim biraz fazlaca üzerinde kalıyor. Özellikle geceliğinin tam kapayamadığı göğüs aralıklarında saygısızlık yaptığımı toparlayamıyorum artık. Anlamaması olanaksız fakat oralı olmuyor. Pantolonumun fermuarını çekip ayağa kalkıyorum. Sırtıma gömleğimi giyerken pekala diye mırıldanıyorum. Söyleyin bakalım ne konuşacağız şimdi? Aklınıza başınızdaki sorunu çözecek parlak bir fikir geliyor mu? Henüz bir çözüm bulamadığım muhakkak diye homurdandı Hadiye. Planları bozuldu. Korkarım bundan sonra da siz onların hedefisiniz. Nasıl yani? Beni öldüreceklerini mi anlatmaya çalışıyorsunuz? Elleri mahkum, başka şansları yok. Her şeyi anladığımızı biliyorlar artık. Şu farkla ki bundan sonraki teşebbüsleri artık size oynadıkları gibi bir oyun değil, gerçek bir saldırı olacaktır. Tabii ben de buna dahilim. Kendileri değil, profesyonel katillerle, anlıyor musunuz? Bunu ben de düşünmüştüm. Mümkün dedim. Yabana atılır bir ihtimal değil. Korkuyor musunuz? Hayır, fakat sıkılıyorum. Galiba sizi yanlış yönlendirdim. Hemen polise başvurmalıyız derhal. Bence en iyisi sabah beklemeden gidip şikayette bulunalım. Yatağın kenarına gidip iliştim. Galiba Hadiye de gerçek panik şimdi başlıyordu. Telaşlanmayın dedim. Bir iki saat farkın önemi yok. Nasıl yok? Sabaha kadar neden gelmediniz? Aklınız neredeydi demez mi polis? Hafif hafif titremeye başlamıştı. Teskin etmek için uzanıp elini tuttum. Niyetim sadece onu sakinleştirmekti. Buz gibiydi elleri. Korkuyorum diye fısıldadı. Çok doğal. Bu zamana kadar iyi dayandınız zaten. Göz gözeydik. Dayanamadım. Omuzlarından tutup kendime çektim. Başını göğsüme yasladı. Usul usul saçlarını okşadım. Hepsi geçecek. Muhakkak bir çözüm bulacağız. Önce bir çocuk kadar muti, sessizce başı göğsümde bir iki kere hıçkırdı. Sanırım ağlıyordu. Sonra kendini geri çekti. Affedersiniz diye inledi. Unutuyorum. Neyi? Sadiye'ye olan benzerliğimi. Sizi de zor durumda bırakıyor. Hislerinizi istemeden istismar ediyorum. Bana yaklaşırken hep onu düşündüğünüzün farkındayım. Hayır, yalan söylemeyin. Hissediyorum bunu. Benzerliğimiz olmasa şu an yanımda bile olmazdınız. Hem kibar hem de iyi bir insansınız. Tek şanssızlığınız onu sevmeniz. Kendini geri çekmişti ama hala omuzlarını tutuyordum. Giyinsem daha iyi olacak. Nasıl olsa uyuyamayacağız. Hadi haklıydı. O an omuzlarından tuttuğum kadına, Betül'e duyduğum hislerle sarıldığımın farkındaydım. Olmayacak hiçbir şey yaptım. Olmayacak bir şey yaptım. Hem de çok kötü bir şey. Tekrar onu kendime çektim. Gözlerimiz buluştu. Ilık nefesini yüzümde hissediyor, soluyla damarlarındaki kanın alevlendiğini duymuşuyordum. Betül'den daha iri olan dudakları aralanmıştı. O elektriklenme anında onun da duygularıma karşılık verdiğini sesinler gibi olmuştum. Eğildim ve dudaklarımız buluştu. Kaçmadı ama karşılık da vermedi öpüşüme. Dudakları sıcacık ve nemliydi. Önce titremeye, nefsini yenmeye, hatta bir an ellerini göğsüme dayayarak karşı koymaya çalıştı. Hiç oralı olmadım. Daha sıkı sarıldım. Dudaklarım boynuna kaydı. Direnci kırılıyor, iradesi zayıflıyordu. Ağzından kısık ve kesik inintiler çıkmaya başladı. Sonra yıllardır sevişmeye hasret bir kadının açlığı ile kollarını boynuma doladı. Ama bu kısa sürdü ve sonunda iradesi hakim oldu arzularına. Hayır deyin dedi. Bunu yapmamalıyız. Çok yanlış. Sesim çıkmadı. Kendimden utanıyorum. Kim bilir şimdi hakkımda neler düşünüyorsunuzdur. Kollarımı boynumdan çözdü ve kedi gibi çabuklukla yataktan fırladı. Öylece kala kaldım. Odanın duvarına sırtını dayamış, utançla ellerini yüzüne kapatmıştı. Aman Allah'ım, bunu nasıl yaptım diye fısıldadı. Ben de pişmandım. Ayağa kalktım. Kendinizi suçlamayın. Asıl hatalı benim. Kendimi kontrol edemedim. Bu çok doğal. Çünkü hep Sadiye gibi görüyorsunuz beni. Olacakları düşünmesi gereken ben olmalıydım. Hayır diye bağırdım bu kez. Kardeşinizin bununla bir ilgisi yok. Sadece güzel bir kadın olduğunuz için yaklaştım size. Ama yapmamalıydım. Giysilerini kapıp kıyafetini değiştirmek için banyoya koştu. Honda'yı apartmanın bahçesine soktum. Gözlerim bahçede park eden arabaları şöyle bir taradı. Betül'ün arabası yoktu. Zaten bulacağımı da sanmıyordum. Arabadan inip asansöre doğru yürüdüm. Kalbim heyecanla atıyordu. Yukarıda neyle karşılaşacağımın merakı içindeydim. Katıma çıktığımda bir an kapının önünde durup soluklandım. Betül'ü bulamayacağımdan emindim içeride. Ama kendimi bile tahlil edemediğim garip duygular içinde bocalayıp duruyordum. Sessizce anahtarı kilide soktum. Tonguç'un verdiği tabanca benimdeydi. Ama onu kullanmak zorunda kalmayacağımı biliyordum. Betül ya da Sadiye adı her ne halsa çoktan evimden pırıl pırıltıyı toplayıp toz olması gerekirdi. Kapıyı açtım. İçeride derin bir sessizlik vardı. Kapıcının getirdiği gazeteler hala paspasın üzerinde duruyordu. Kapıyı hafifçe itip içeriye bir göz attım. Ne umuyordum ki? Sanki Betül'ü bulacağımı mı? Beni cinayete yönlendiren kadın hala evimde olacak değildi ya. Soğuktan içeriye girince evin sıcaklığı yüzümü yaladı. Boş salona bir göz attım. İçimde garip bir ürperti hissettim. Ruhum cendereye girmiş gibi daralıyordu. 10 günün anıları sanki beynime üşüşmüştü. Evin boşluğundan ürperdim. Ne gariptir, bunca yıldır bekar ve yalnız yaşamama rağmen onun evdeki varlığını aradığımı tüylerim diken diken olarak fark ettim. Betül, yaşamı dolduran, hayatıma renk ve anlam katan kadındı. Bir an onsuz bu evin dayanılmayacak kadar boş olduğunu algıladım. Duygularıma anlam veremiyordum. Onu özlememem, aramamam gerekiyordu. O bir suç kumkumasıydı. Benliğinde her türlü kötülüğü barındıran, hasretin, intikamın, şerrin ve hatta cinayet gibi bir olgunun meczi olduğu bir pislik. Ve ben daireme girer girmez onu özlüyordum. Beynime üşüşen anılardan silkinerek kurtulmaya çalıştım. Eşyalarını toplayıp gittiğine emin olmak için yatak odasına doğru yürüdüm. Kolum kanadım kırıktı. Dar koridoru sessiz adımlarla açtım. Yatak odasının kapısı kapalıydı. Bir an kapının önünde duraladım. Dün gece evden çıkarken kapatmadığıma emindim. Tokmağa uzanan elim boşlukta kaldı. Yoksa hayır diye mırıldandım içimden. Herhalde eşyalarını toplamaya, evde izi bırakmamaya geldiği sırada kapıyı o kapatmış olmalıydı. Acaba mı? Kapıyı açamadım. İçeride olabilir miydi? Çok zayıf bir olasılıktı bu. Hatta imkansızdı. Yaşanılan bunca olaydan sonra evimde kalmaya nasıl cüret edebilirdi? Hala yerimde duruyordum. Mıhlanmış kalmıştım adeta. Kapıyı açamıyordum. Tokmağı kavradım ama çeviremedim. Gariptir ama içimden bir ses sanki onun içeride bulursam sevineceğimi, memnun olacağımı söylüyordu. Müthiş bir zayıflık, iğrenç bir zaaf. Tiksindirici bir durumdu bu. Beni cinayete sevk ve teşvik eden kadını yatağında bulmak istiyordum. İçinden bir türlü çıkamadığım duygular arasında nihayet tokmağı çevirdim. Betül yatakta uyuyordu. Saçları yastığın üzerine dağılmış, sol dizini her zamanki gibi bükerek yukarıya doğru çekmişti. Kapının hızla ardına kadar açılmasından doğan gürültüyle yerinden fırladım. Mahmur gözleriyle istemkar bir ifadeyle yüzüme bakmaya başladı. Ne yapacağımı şaşırmış, dehşete kapılmıştım. Oh ne âlâ, beyefendi nihayet teşrif edebilirler dedi. Gözlerim irileşti. Onu evde bulmak itiraf edin ki beni ani bir mutluluğa sevk etmişti ama o heyecanı üzerimden atar atmaz öfke ve hiddetim avdet ediverdi. Pes doğrusu dedi Betül. Bu kadar vurdum duymazlık olmaz. Yahu meraktan çatladık. Nerelerdeydin? Bütün gece eve dönmeni bekledim. İnsan hiç olmazsa bir telefon eder. Neler olduğunu açıklar, bir izahat verir. Adeta kanım donmuştu. Üzerine yürüyüp canını yakıncaya kadar dövmek istedim onu. Hatta hiç adetim olmadığı halde küfür de edebilirdim. Böylesine bir pişkinliği hiç beklemiyordum doğrusu. Seni öldürebilirim diye hırladım. Terbiyesizlik etme. Hem suçlu hem de güçlüsün. Böylesine densizlik edilir mi? Sabaha kadar ne halt ettin, nerelerde sürtüp durdun? Meraktan kahrolduğumu düşünmedin mi hiç? Kulaklarıma inanamıyordum. Hatta bir an rüyada olduğumu sandım. Acaba halüsinasyon mu görüyorum diye şüpheye düştüm. Yo, bu kadarı fazlaydı artık. Yatağa yaklaştım, niyetim gerçekten ona çullanmak ve okkalı bir tokatı aşık etmekti. Niyetimi anlamış olmalıydı ki birden yatarken kedi çevikliğiyle fırladı. Çıldırdın mı sen diye bağırdı. Kendine gel, ne yapmak istiyorsun? Seni kaltak seni diye çın çın öttüm. Sesim odada yankılar yarattı. Az daha beni katil yapacaktın. Bütün pisliklerin ortaya döküldü artık. Seni elimden kimse kurtaramaz şimdi. Sen oynatmışsın. Kafayı mı üşüttün? Nedir? Neler zırvalıyorsun? Seni polise teslim edeceğim. Ama önce içimdeki şu hiddeti yatıştıracağım. Hem de güzel bir döverek. Betül niyetimi anlamıştı. İrileşen gözleriyle komodinin üzerindeki lambayı kaptı birden. Yaklaşma dedi. Bir adım daha atarsan kafana yersin. Sinirli bir kahkaha attım. Beni onunla durduracağını mı sanıyorsun? Sadiye Hanım diye gürledim. İkizin Hadiye her şeyi anlattı. Betül şaşkınlıkla yüzüme bakıyordu. Hadiye mi? O da kim? Sarhoş musun sen? Yoksa bütün gece içki mi içtin? Sırıttım ama korkunç bir şekilde. Sarhoşa benziyor muyum dedim. Gözleri hala korkuyla yüzümü tarıyordu. Neden söz ediyorsun? Allah'ını seversen. Ne oldu sana? Az kaldı gayene ulaşıyordun ve ben kardeşini öldürecektim. Ama planınız ne yazık ki tutmadı. Sen oynatmış olmalısın. Ne dediğini anlamıyorum. Ne oldu dün gece? Hem önce bu saate kadar nerede sürttüğünün hesabını vermelisin. Öyle hiddetliydim ki iki adımda yanına vardım. Bir ara kendini korumak için elindeki lambayı havaya kaldırdı. Fakat vurmaya kalkışmadı. Zaten ben de kolunu havada yakalamıştım. Çırpınıp mücadele etmedi, teslim oldu. Onu kıskıvrak kollarımın arasında hapsettim. At o elindeki lambayı yere diye gürledim. Gerçekten onu dövmeye kalkışacak mıydım bilmiyordum. Ama bir şekilde hiddetimi teskin etmek zorundaydım. Hem de bu isteğimi derhal yerine getirmeliydim. Çünkü fazla yakınlaşmamızdan, aralık dudaklarından çıkan soluğu kanıma oynatacak şekilde yüzümü yalamaya başlamıştı çoktan. Ne kadar kızgın olursam olayım, irademin bu kadın karşısında er veya geç yenik düşeceğini deneyimlerimle biliyordum. Pekala dedi. İster döv, ister söv, istersen de öldür beni. Ama önce ne olduğunu anlat. Bu kızgınlığın niye? Neredeydin dün gece? Bileğini acıtacak biçimde sıktım. Lamba halının üzerine düştü. Canımı yakıyorsun diye bağırdı. Hırsımdan bu daha başlangıcı diye homurdandım. İyi de neler oluyor bir anlayabilsem. Pes be, bu kadar pişkinliği hayatımda görmedim. Neler olduğunu bilmiyor musun yani? Nereden bilebilirdim ki? Dün geceki tartışmamızdan sonra çekip gittin. Saat 5'e kadar evde seni bekledim. Merak ettim, korktum, aklıma bin bir kötü şey geldi. Ne tartışması diye sordum. Kötü kötü yüzüme baktı yine. Hadi oradan, şimdi sarhoştum. Hatırlayamıyorum mu diyeceksin. Bileğini şiddetle büktüm. Canı fena halde yanarak iki büklüm oldu. Utanmaz, rezil, arlanmaz yaratık. Aklınca yeni bir numara mı tezgahlamak peşindesin yoksa? Sen hakikaten ayılmamışsın. Yoksa hatırlamıyor musun? Neyi? Diye sordum tekrar. Dün geceki kavgamızı. Kavga filan etmedik. Sadece beni aşağılık bir oyuna alet etmek istediniz. Betül gözleri irileşerek şaşkınlıkla yüzüme baktı. Oyun mu, ne oyunu? Bu kadar yüzsüzlüğe kim olsa dayanamazdı. Nitekim ben de kendimi tutamadım ve hayatımda bir kadına ilk defa el kaldırarak yanağına okkalı bir tokat attım. Korktu ve gerilmek istedi. Dehşetle yüzüme bakıyordu. Canı yandığı halde hiç sesini çıkarmadı. Şimdi aklın başına geldi mi diye homurdandım. Seni rahatlatacaksa vur sevgilim. İstersen bir tokat daha at. Ama önce anlat. Dün gece neredeydin? Bu kızgınlığın niye? Çıldıracak gibi oldum. Bu ne pişkinlikti? En iyisi polise konuş dedim. Şimdi doğru emniyete gidiyoruz. Emniyete mi? Ne oldu ki? Ne işimiz var polisle? Yarım kalmış bir cinayet teşebbüsünün hesabını vereceksiniz. Hem yalnız sen değil, planın diğer ortakları Turgut ve Tonguç da. Betül'ün yüzündeki hayret ifadesi daha belirginleşiyordu. Onlar da kim diye bana sormaz mı? O an onu oracıkta boğabilirdim. Demek her şeyi inkara kalkışacaksınız öyle mi diye mırıldandım. Kurtuluş için şimdi de bunu mu planladınız? Ama yaya kaldınız sevgilim. Elimizde sizi mahvedecek deliller var. Elinizde mi? Çoğul konuşmakla kimi kastediyorsun? Kim olacak? İkiz kardeşin Hadiye'yi. Betül büyük bir hayasızlıkla gülümsedi. Ama benim ikizim yok ki. Hatta kardeşim de yok. Sana tek evlat olduğumu söylemiştim. Yoksa bana inanmadın mı? Öyle mi? Bunu ispat kolay ya. Ya bu nedir? Benim de duran tabancayı çıkarıp burnuna doğru uzattım. Yüzündeki tebessüm birden dondu. Gözleri donuklaştı. Nereden buldun o tabancayı? Hatırlamıyor musun yoksa? Bu suç ortağın Tonguç'un bana verdiği silah. Lütfen Taner, kaldır onu burnumun ucundan. Silahtan korkarım. Demek korkarsın diye bağırdım. Ama bunu elime tutuşturup kardeşini öldürmeye gönderirken korkmuyordun. Yine başlama lütfen. Benim kardeşim yok. Ayrıca sana silah falan da vermedim. Hem nereden verebilirim ki? Bende silah ne gezer? Hala anlamıyor musun Betül? Oyun bitti. Her şey açığa çıktı artık. Karar verdik Hadiye ile. Hepinizi polise verip şikayetçi olacağız. İnkarınız boşuna. Yeter artık diye bas bas bağırdı Betül. Sabrımın da bir sonu vardır. Ne maksatla böyle davrandığını anlamıyorum. Ama niyetin beni başından savmaksa bunu çok daha medeni bir şekilde yapabilirdin. Bütün gece ortadan kaybolup sonra da acayip ve böyle komik bir oyunla karşıma dikilmenin hiç anlamı yok. İstemiyorsan giderim. İstemediğim muhakkak. Ama öyle elini kolunu sallaya sallaya gideceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Sen ve suç ortakların önce adalete hesap vereceksiniz. Betül beni göğsümden itti. Hasta ruhlu bir adam olduğunu hiç bilmiyordum. Paranoya bu. Galiba fazla cinayet romanı yazmaktan kafayı üşütmüşsün sen. Söylediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Hepsi deli saçması. Oysa seni akıllı biri sanmıştım. Öyle olurmuş zaten. Paranoyaya yakalanlar, haricen hep zeki ve aklı başında görünürlermiş. Bir yerde okumuştum. Tabancayı yeniden belime soktum. Bu defa sırıtan bendim. Kaybettim Betül dedim. Artık bu numaraları yutmuyorum. Hemen giyin gidiyoruz. Polise mi? Evet ama seni daha önce utançtan rezil olacağım birisine götüreceğim. Tabii hala o histen bir nebze sende kalmışsa. Yüz yüze geldiğinizde bakalım ne yapacaksın. Öfkeli öfkeli yüzüme baktı. Kime götüreceksin? Yoksa var olduğunu iddia ettiğin ikiz kardeşine mi? İyi bildin. Bakalım onu görünce neler uyduracak, nasıl yalanlar kıvıracaksın. Asıl ben senin halini görmek istiyorum. Yaşadığın bu hezeyanı nasıl açıklayacağını merak ediyorum doğrusu. Soğukkanlılığını takdir etmemek elde değildi. Neyin peşindeydi acaba? Yeni bir numara çevirdiği muhakkaktı. İtiraf edeyim ki beni bile bir kuşku aldı. Bu kadar sakin oluşuna hayret etmeye başlamıştım. Ayrıca hiçbir şey olmamış gibi daireme dönmesi ve her şeyi yatması da garipti. Neyse ki az sonra her şey meydana çıkacaktı. Hadi, haydi giyin diye homurdandım yeniden. Bu defa itiraz etmeden hemen giymeye başladı. Geceliğini çıkarıp ayağına bir pantolon, sırtına da kazağını geçirdi. Botlarını giyerken nereye gidiyoruz diye söylendi. Yakında anlarsın. Kızgın fakat telaşsız görünüyordu. Yatak odasından çıkıp kapıya doğru ilerlerken portmantodan anorağını alıp giydi. Ben hazırım dedi. Honda'yı Sunset Oteli'ne doğru sürerken yan gözle de onu süzüyordum. Cidden yaman bir kadındı Betül. Son ana kadar mağlubiyeti kabul etmeyecek kadar da azimliydi. Neler geçiriyordu acaba kafasından? Hadiye'ye ben otele dönünceye kadar otel odasından çıkmamasını tembihlemiştim. Az sonra iki kardeş karşılaşınca çıkacak hengameyi merak ediyordum doğrusu. Umarım birbirlerine girmezlerdi. Ne de olsa Hadiye de yılların verdiği nefret ve kıskançlık mevcuttu. Kendini frenlemeyip Betül'e saldırması mümkündü. Yol boyunca Betül hiç konuşmadı. Otele geldiğimizde arabadan inmeden önce başını çevirip kötü kötü bana baktı. Dün geceyi burada mı geçirdin diye sordu. Hı diye tasdik ettim. Bir kadın daha, herhangi bir kadınla değil, kız kardeşinle. Cidden rezil biriymişsin.